Selamlar arkadaşlar. Bu akşam misafirim var. Benim kanka Meltem. Meltem Karakuş. Arkadaşlar şimdi bu akşam ego konuşacağız. Ne konuşacağız?
Ben geldim, konu
Konu ego. O yüzden zaten konu ego.
ego.
Meltem geldi mi konumuz egodur yani. Meltem ve egosu.
Konuyu ben
Şimdi
seçmedim ama.
konuyu ben şöyle dedim yani ego ölümü dedim senin bıktın maneviyatından dedi bana ben de tam o zaman ego dedim yani. Şimdi ego ve nefis ikisini ayırmak istiyorum bir kere çünkü ikisi farklı kavramlar ve yurt dışında genelde hani ego ölümü olarak bahsedilen şey Türklerde bizde veya İslam tasavvuf anlayışlarında nefis terbiyesi gibi algılanıyor. Oysa ki ikisi farklı şey. Avrupa'da bahsedilen ya da Amerika'da bahsedilen ego ölümü denilen şey kesinlikle nefis ölümüyle aynı şey değil. Nefis, ego, id ve süper egonun toplamı bir yönetimdir. Yani ego farklı bir şey, süper ego toplum baskısı belki hani bahsedilen ego death, ego ölümüne tekabül edebilir ama id ölüyor mu ölmüyor mu emin değiliz yani orada. Hani genelde çünkü benim gördüğüm ego ölümlerinde id de ölüyor gibiydi ama aslında ego tek başına id gibi bir şey değil yani. Hani ilkel dürtüler ve cinsel ihtiyaçlar egoya girmiyor arkadaşlar. Yani burada onu demeye çalışıyorum.
Nefse giriyor.
Onlar nefse giriyor işte. Yani egoyu öldürmek kolay ama gel de nefsi öldür bakayım. Yani çünkü onlar evrimsel bir oluşum, id ve idin talepleri.
Bilinçaltı, bilinç üstü.
Bilinçaltı yani bilinçaltı üreme güdüsü falan hormonlarınla alakalı bir şey.
Tabii,
Hormonları da
kimyasal.
aslında kimyasalları da ego yönetiyor
Egoyu bak Freud çok güzel bir tanımla ifade etmiş. Diyor ki insanın kişisel özelliklerini koruyarak bilinçaltı isteklerinden bazılarına izin verme hali. Ne demek bu?
Kontrol.
Yani kendi kişilik özelliklerini de ezdirmeden, yani hani ego dediğimiz şey, hani şeyden taviz vermeden, etiketinden taviz vermeden bilinçaltından gelen özelliklerini de buna uydurarak yansıtma biçimi aslında. Nasıl
Evet,
diyeyim?
egoyu dengede tutmak diye bir şey var. Egoyu ne öldüreceksin, ne çok yerlerde süründüreceksin,
Çünkü
ne de
bilinçaltını yok
çok
edemezsin.
yükselteceksin. Yani ne firavun olacaksın, ne işte sürüneceksin. İkisinin ortası bir yerde olması sağlıklı bulunuyor. Ama şimdi artık böyle bir manevi tabir var. Yani manevi bir ego ölümü bekleyen insanlar var. Hani spiritüel alemde çok gideri olan bir kavram bu. Ablacığım yani onu ne yapacağız?
O senin anlattığın aslında aşırı önemden vazgeçmek.
Evet yani bence de.
Başka hiçbir şey değil.
Bu yolda da bir sürü insan mesela çok para da harcıyor. Yani mesela çok fazla eğitim alıyor, eğitimlere gidiyor, spiritüellikle çok uğraşıyor falan. Hani sanki o yolun sonu hani spiritüel yol, aydınlanma yolu, aydınlanma yoluna gidiyoruz işte ego ölümü olacak. Bunların hep beklenti buradan yani kaynaklanıyor bence.
Beklenti oradan kaynaklanıyor ama hani benim bu konuda söylediğim hep bir şey var. Bir şeyin peşinde koşuyorsan zaten o şeye ulaşamazsın. Aydınlanmaya giden insanlar emin ol aydınlanma yolunda koşmuyordu.
Tabii ki.
Başka bir şey, bir normal kendi hayatlarının içerisindeydi. Yolun sonu oraya çıktı.
Genelde benim gördüğüm bir kere anda kalman lazım ya anda kalanlar aydınlandı ve egoları
Aşırı
söndü
sevgi.
aşırı sevgiden ya da çok büyük acılar çekip artık
Evet.
böyle dibini görüp kuyunun dibini görüp oradan ego artık dayanamayıp parçalanıp dağıldı.
Yani daha kötüsü olamaz. Zaten en kötüsü böyle oluyordu. Olsa ne olacak? Bir kere yaşadım, yine yaşasam da olur
Yok,
deyince.
mantıkla olmuyor. Mantıksal bir durum olmuyor bu. Yani hani çok fazla acı, şiddetli acı çekmekten ego sürünüyor, sürünüyor, sürünüyor. Bir noktada da vallahi ölüyor. Böyle bir sürü insan var. Eckhart Tolle bile böyle olmuş. Yani adam böyle büyük büyük büyük depresyona girmiş ve o büyük büyük büyük depresyondan çıkamamış yıllarca. Ve denemiş, çıkamamış. En sonunda bir gün intihar falan edecekmiş. İşte böyle bir kuyunun içine düştüğünü görmüş. Sonra sabah kalkmış, çıkmış yani o kuyunun içinden, bir bakmış etraf farklı. Aa, güneş var. Aa, odam farklı falan. Hani ego ölmüş, zihin susmuş, anladın mı?
Kebap ve, yemiş, bir künefe yemiş.
Aynen öyle yani. Biz, sonra adam 3 sene sokaklarda gezmiş. Aa, zihnim sustu diye. Çünkü zihin sustuğu zaman bana da oldu. Bir rahatlık geliyor. İnsana bir rahatlık geliyor,
i̇şte
anlatamam.
İşte bendeki rahatlık o.
Sendeki rahatlık. İşte arkadaşlar, niye bu konuyu Meltem'le konuşuyoruz? Çünkü Meltem arkadaşımız yani hiç anlaşılmasa da bayağı bir egosu dövülmüş ve galiba öldü ya da öle yazdı. İkisinden biri, emin değiliz. Henüz üstünde çalışıyoruz. Yani ayırt edememe sebebimiz id diye bir şey olması. Yani ilkel dürtüler ahlak dışında bir şeyle, yani sen başka bir düşünce koymadığın müddetçe yönetmezsin onu. Ama sen yönetmeyi seçtiğin zaman yönetebiliyor musun ego ölümlerinde? Şimdi onu düşünelim, yani onu soralım sana. Şimdi burada egosu öle yazmış bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani hani bir,
benim böyle bir iddiam yok ama
ya
yani.
Ben size tarif edeyim Meltem'i. Diyor ki hayatımda bir insan olsa da olur, olmasa da olur benim anladığım.
Evet, evet.
Hiçbir ihtiyacı yok. Yıllardır da bir ihtiyacı yok. Hayatımda para olsa da olur, olmasa da olur. Onda da yokluğu da görmüş, varlığı da görmüş. Ondan da böyle bir yırtmış
ne
anladığım kadarıyla.
Ne sıkıcı insanmışım.
Ay,
ben.
Ay vallahi ya ben. Yani işte
bu ne be?
Hani bunları görmüş mesela. Bakıyorum ve denedim yani, hani hakikaten bu konulardaki gölgeleri hiç fena değil. Hepsini artık aydınlanmış diyebilirim bu konularda. Ne konuda aydınlanmadığını bilemedim ben ama.
Bıkınlık.
Bıkınlık, evet, sende sıkıntı var yani.
Bir kebap bir kirefeye düzelecek belki de.
Belki de yani bir kilo konusu zaten sadece sanırım senin şeyin. Dış görünüş, onu yenememiş olabilirsin.
Yani o da sırf
yani insanlarla ilgili
şey olsun?
İnsanlarla ilgili olanları yenmiş. Kendi görünüşünü mü yenemedin bir tek?
Evet, bir tık daha belki görünüşü.
Güzel de kız bu arada ha.
Yani daha doğrusu kendi insanlarla bir derdim yok. Kendime sarıyorum.
Evet, tamam.
Kendime sarıyorum genel olarak. Tamam. Görüntüme sarıyorum.
Diyorum yani
anda.
Tam ölmemiş, öle yazmış.
Ha,
ama
aynen.
Zihin yani kontrollü. En azından it susmuş. İhtiyaçlar susmuş. Yemek konusunda bir tek susmamış. Yemeğe sarmış bu arkadaşlar ya. Ha, anladım ben şimdi. Tamam, hayatta kalmak için yiyor.
Da.
Aa, bu sadece hayatta kalmak için yiyor.
Yok, başka susmayan ihtiyaçlarım da var.
Var mı?
Var var.
Aa, o zaman
var.
Bilemedim.
Tamamen ihtiyaçlardan arınmış değilim. Yoksa zaten yaşayamam.
Ama kontrol edebiliyorsun rahat.
E tabi yani yemek yiyorum derken de yediğim ceviz fındık yani. Hani şey değilim. Yine sağlıklı beslenen falan insanım.
Anladım. Tamam, zaten kilolu da değilsin. Hani neyi yenemedin diye bakıyoruz burada. Hani egonun dibi nerelerde sende mesela?
Ya şöyle mesela aslında keyif alıyorum. Bir şey içerken, bir şey yaparken, bir manzaraya bakarken. Egonun dibi nerelerde olabilir? Gene güçte kalır. Hala güç peşindeyim. Benim egomu yenemediğim yer o. Para değil. Para o kadar gözümde önemli değil. Güç daha önemli. Az önce Dilek teyzeciğimin de dediği gibi, hani çok güzel bir laf etti. Neydi o?
Bir... Kar zarar lastik toptur.
Hah. Kâr zarar lastik toptur, itibar demir toptur. Yani aslında o cümle niye döndü dolaştı benim olduğum anda geldi. Benim
çok umursuyorsun demek itibarı.
Tabii.
Hmm, anladım.
Gölge
şimdi
orada
evet
kalıyor.
Bak, bir şeyleri zaten çok umursamazsan ego ölmüyor. Bir şeyleri çok umursayacaksın ki artık o kadar çok umursadığın için çok bir acı çekeceksin ve orada bitecek. Anladığım kadarıyla bazı konularda itibarını yitirdin sen.
Ya da
o konular bitti senin için.
İtibar ya da itibarı elde ettim, öyle bitti.
O da
İkisi
olabilir.
De var.
Mesela güzellik konusunda hani elde ettim, o konuyu bıraktım gibi.
Para konusunda mesela para tek başına bir anlam ifade etmiyor ama elde ettim. Orada itibarlıyım, iyi kariyerliyim, bilmem ne güçlüyüm. Tamam, artık oradaki itibar şeyim kalmadı. Ama sallıyorum. Herkesin
peki kaybetsen? Hani çünkü
kaybettim de.
Ya ben dalga geçiyorum bununla. Ferrarisini satan bilge olacaksın en sonunda diye. Çünkü Ramazan'ın ilk günü oruç tutuyor falan kendi kendine. Yani anlıyor musun? Bu gidiyorsun bir yere, sen farkında değilsin. Yani çünkü
ya
çok kendi kendinesin.
Gitmiyorum
diyor ama çok kendi kendine yaşıyor. Herkese yardım ediyor. Kimseden şikayet ettiğini duymadım. Yani en son Hızır Aleyhisselam ve Dostları kitabında böyle evliya tarif ediyorlardı. Yani bilmiyorum Meltem, bu işte bir terslik olmalı yani. Hani anladın mı? Hani ihtiyaçlarım var diyorsun. Yanında bir adam görmedim yani ben bayağıdır.
Ben de görmedim.
Yani hani ne ihtiyacını ne yaptın bilmiyorum yani. Hani öyle bir burnundan kıl aldırır bir halin yok. Kimseden 5 kuruş aldığın bir halin yok. Bir şey istediğin de yok.
Aa, olur mu? Tekneye çağırıyorum. Perdelerimi yıkayınca astırıyorum falan rica minnet. Boyu bitmiyor
tamam,
diye.
Tamam. İyi.
İstiyorum yani. Niye tamam. Değil o? Ben de insanım canım.
İnsansın canım o kadar.
Yardım istiyorum insanlara.
Fena değilsin ama yani bence. fena değilsin yani. Gidiyorsun ölmeye. Öle
ya,
yazmışsın.
Gitmiyorum. Benim hiç oraya
ölecek
gitmeye
bu ya,
bir
ölecek.
Derdim yok.
Bak ben bu kadar spiritüel mentor yazdım oraya. Ben gidemeyeceğim cennete bilmem ne. Bu gidecek, bu umru değil.
Ya ben
perde yıkatma derdinde.
Ben üçün beşin hesabındayım. Ben vallahi o yolda değilim.
Ben evet, bu hiç spiritüel falan hiç umrum değil. Ben ne ikiz alev bulmaya geldim ne bir şey diyor mesela.
Hiç gerçekten istemiyorum öyle bir şey. Umrumda değil gerçekten. Ben böyle küçük hesaplar. Hani ne olur işte günü güzel geçirin.
Böyle şeyler yani arkadaşlar yani. Ego tadımız, ölünce böyle tadınız tuzunuz iyi olsun, başka bir şey değil.
Tadı bozulmaz Ali Rıza Efendi, bu moddayım yani.
Evet evet, yani bu mod iyi bir mod.
Ya bir dönem sadece hayatım goygoydan ibaretti.
Yani goygoy o zaman böyle miydin ama? Çok mu takıyordun
böyle
her şeye?
Yok yok. Çok taktığım zamanlar daha gençlik yıllarımdı, 20'li yaşlarımdı.
Hmm. Şimdi kaç yaşındasın?
30'larım baş, 32.
Tamam. Bu bir de genç arkadaşlar. Bu çok acayip zeki bir şey ya. Bunu keşke göstersem size. Neyse taglerim falan.
Yani şöyle bir şey var. Aslına bakarsanız 20'li yaşlarda o takıntılı olduğum şeyleri ya tamamen kaybettim. Yani onlarla ilgili ya çok büyük başarısızlıklar yaşadım ki %90 798 denemede başarısız olup ha galiba başarısızım diye kabullendim. %10 %20 de o konularda başarılı oldum. Başarısız da olsam, başarılı da olsam takıntıların bir sonuca ulaştığı için takıntıyı aştım. Yani aslında mesela
çok deneyince iyi oldu diyorsun yani.
Tabii tabii. Yani aynı hatayı minimum 3784 kere yapmadan, çünkü ikna olmadığım için
ben
yaptım.
De.
Ama şöyle bir şey var. Mesela şunu anlayabiliyorum. Bir şey mesela, parayı çok isteyen insanlar vardır. Herkesin etrafında vardır bu tipler. Asla paraları olmaz bunların. Aşk da böyle bir şey, ilişki de böyle bir şey. Yani mesela atıyorum
aşırı önem.
Aşırı hepsi aşırı öneme çıkıyor aslına bakarsan. İlişkinin de peşinde. Şimdi ikiz alev, ikiz alev ya. İkiz alev bilmiyorsun ki mutlu mu edecek seni,
hani
mutsuz mu edecek.
İkiz alev başlığı hashtagini attığın anda ikiz alev gelmiyor zaten hani.
Ve
hani
hep insanların başına bunu sen bela ettin. Bu
hayır hiç alakası yok. Alakası yok. Millet zaten ikiz alev peşinde senelerini harcamış.
Aynen.
Hiç olmazsa ben diyorum ki sahte ikiz alev diye bir şey var.
Evet.
Saçmalamayın diyorum yani, ve kavuşamıyorsan bekleme diyorum. Çünkü zaten olacak ilişki, ki benim ne kadar ikiz alev bu mesela David Beckham'la neydi?
Victoria
Beckham. Ya şimdi bunlar ayrı mı kalmışlar? Hayır, adam koşmuş peşinden, gitmiş almış kadını. Gayet de ikiz alev takılıyorlar işte. Birbirlerini parçalaya parçalaya 20 yıldır evliler, ya da kaç yıldırsa hani.
Ya da çok mutlular, bilemiyoruz.
Yani ama bir ikiz alev oldu kesin
onların.
Ve ikiz alev ben de yaşadım yani, ne olduğunu biliyorum. Eziyetli böyle bir evlilik gibi bir şey oluyor. Aşk evliliği gibi karmik bir ilişkidir yani ikiz alev esasen. Bir de sahte ikiz alevler var. Onlarda da böyle bir İşte Jennifer Lopez'le sevgilisi,
kocası.
Evlenmemiş
sevgilisi,
onlar.
Ha, evlilik teklifi edip ayrıldılar tipik.
İşte yani onlar da yürümedi mesela. Belki tekrar olurlar, bilemeyiz tabii ama hani onların da yürümeyen bir şey var. Ne derden biliyorsun? Çünkü anne karşı geliyor sürekli adama. Kadının annesi tabii. Yani bir de böyle bir şey var. Yani ortada bir negativite var yani, hep var, hep var. Gerçi bu da ikiz alevde olabilir ama o yaştan sonra ikiz alev nereye? İkisi ya, şirket gibiler yani.
Aynen.
Hani anladın
ne
mı?
Ne ikiz alevi? Güzel güzel ruh benzerleri, ruh eşleri gelsin. Takılın ya.
Yani bu çok yani gençlikte tabii bu kavramlar çok önemli oluyor. İkiz alev, ikiz alev.
Çünkü aşk kavramı önemli. Evet. Biz çünkü şeyle büyütülüyoruz işte, o Disney masalları, prenses, Leyla Mecnun bile daha iyi. Bak, Anadolu'nun kendi aktardığı bilgiler çok çok daha gerçekçi aslına bakarsan. Daha kötüsü...
Ha bak, aşk neymiş? Hamza Fatma'yı sevmiş, o aşk değil. Ha. Hamza Fatma'yı sevmiş, kavuşamamış, aşk olmuş adı.
Mesela.
Bu yani ikiz alev hikayesi aslında.
Mesela bu bilince yazılmış işte, yok kolektif bilinç, yok bilmem ne, yüzyıllardır herkesin beynine bu işlenmiş. İlla bir yani aşk gölgelerle, aşk bizim zayıf olduğumuz özelliklerimizle özdeşleştirilmiş. Bunu gördüğümüzde buna kapılıyoruz. O yüzden işte kaçınga, güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma kodları diye bütün herkes, psikologlar, psikiyatristler bilen bilmeyen konuşmaya başladı. Asıl mevzu bu. Aşk zaten bize bir negativite olarak yüklenmiş bir tanım olduğu için.
Ama aşk bir gölgedir. Sen
aşk
bugün
bir gölge.
Ama sana mesela dese ki bugün bir sürü kadına sor. Çok iyi adam. Çok yani iyi de görünüyor ama bir şey hissetmiyorum. Elektrik alamadım. Niye? Çünkü hiçbir gölgeni aktive etmiyor. Hiçbir.
Aynen.
O yüzden
aynen.
De adamdan elektrik alamıyor diye aynen. En iyi adamlarla olamıyor kimse.
Aynen doğru.
Ego dediğimiz şey gölgenin çok canını acıtmasıdır egonun. Yani gölge egonun canını çok acıtmasıdır. Yani senin egon çok yara aldığı noktada gölge konuşmaya başlar. Bak gördün mü? Sen zayıfsın işte falan diye. Yani gölge alttan sinsi sinsi girer egoya. Aslında gölge kiminle konuşuyor yani? Egoyla. Yani ego olmadığı zaman gölge vıdı vıdı konuşacak kimse bulamıyor. Hadi canım diyorsun sen de. Çünkü bilinç aktifleşiyor. Bilinç aktifleştiği anda alttan otomatik bir program var zihinde, çalışmayı bırakıyor. O otomatik programın içinde biraz ego, biraz id, biraz da süperego, toplumsal baskılar, işte dinler, siyasi görüşler, böyle aile baskıları falan, bu tip kodlanmış şeylerimiz var. Bir yandan da egomuz var. Bana bunu nasıl yaparlar? Veya ben kurbanım. Kurban ne demek? Ben çok önemliyim ama bana bu önemi vermiyorlar.
Nasıl bana bunu
yaparlar? Nasıl yaparlar?
Beni nasıl sevmez? Bana nasıl bakmaz? Bak benim mesela 20'li yaşlardaki bug'ım buydu. 20'li yaşlarda Allah'ım bana, ben bu kadar farklıyım, bu kadar önemliyim. Öyle ama. Bütün genç kızlar bunu yaşıyorlar. Özellikle gençken.
Yok, gençken değil. Ben her yaşta bunu yaşıyor olabilirim. Bilmiyorum. Ben öyle bir iddiam yok. 7982 kere yapacağım. Şimdi 83 oldu. 84'te bitecek artık. Yani böyle arkadaşlar, kendiyle de dalga geçebilmek lazım. Ego başka türlü zaten susmaz. Sen onu da hadi canım deyip susturacaksın ve kendi kendine dalga geçmezsen, esprisini yapmazsan yaptığın hatanın, bir de kendini çok ciddiye alma ihtimalin var. Oradan da grandiyoz düşüncelere yürürsün. Allah, orada paranoya başlar hani bu sefer. Şu telefonun sesini kıs Allah aşkına ya. Bu var ya, hiç kısmıyor telefonun sesini. Bütün gün ötüyor. Neyse. Yani bence ego tek başına bir oluşum olarak hiçbir zaman hareket etmiyor. Her zaman id ve süper ego ile beraber hareket eder ve egodan kast edilen şey aslında, insanlarda egoist, megoist falan dedikleri, biraz da kontrolsüzlük de giriyor işin içine. Yani id ve süper ego da bazen devreye girebiliyor. Yani ego ölümü dediğimiz kavramda zaten bunların üçü de var. Zihin, bu üçünün çalıştırdığı bir maymun zihin var. İşte program alttan çalışıyor. O programı biraz beslemek gerekiyormuş önce. Yani o programı senin dediğin gibi, hani sen dedin ya egoyu öldürmekten ben yana değilim. ya da egoyu idi, zihni susturmaktan yana değilim diyor ama bunun zihni susmaya yüz tuttu. Ben onu fark ettiğim için zaten bu yayını yapıyorum.
O istemeden olan bir şey ama meditasyon ben bundan...
Meditasyonun
da etkisi var ama ben daha ilk doğduğum günden beri, konuşmaya başlamazdan beri aşırı sevgi dolu bir çocuktum. Ve bundan aslında utanıyordum. Yani aşırı merhametli ve sevgi dolu olmaktan. O yüzden de çok öfkeli bir çocuktum. Bak çok ilginç. Yani öfke açığa çıkıyordu. Çünkü nedir? İşte bütün hasta hayvanları, hasta çocukları, kendimden büyük küçük toplayan tiptim. Eve getiren tiptim. Annem babam bıkmıştı benden artık. Ondan sonra yani zaten ben bunun çok değiştirilebileceğine inanmıyorum. Biraz da mizaç denilen bir kavram var. Doğuştan getirdiğimiz özellikler var. O mizacımızın üzerine zaten bilincimiz ve işte kendimizi eğiterek bir şeyler ekleyebiliyoruz. Benim mizacımın sonu buna çıktı. Ha bu mizacın sonu çok zalim bir şeye de çıkabilirdi. Cahil, daha aptal, daha bencil, daha öfke tarafını, yani benim sınavım öfkeyleydi hep. Ne zaman ki öfkeden kurtuldum, ego da kendiliğinden sönüverdi. Yani tabii benim esas şeyim öfkeydi. Çok öfkeliydim. Çocukken bile ya çocuğun kaşı çatık fotoğrafı mı olur? Çocukluk fotoğraflarımda kaşlarım çatık böyle. Dünyanın en harakikiri insanıyım halbuki. Ama hala da mesela o işte egonun ölmediğini nereden anlıyoruz? O öfkem çıkıyor açığa. Ve her özellik zıttıyla barınır. Ne kadar merhametliysen o kadar da zalimlik yapabilirsin. Ne kadar öfkeliysen o kadar da sakinlik gösterebilirsin. Ben şimdi öfkenin üzerine sakinlik dönemine geçtim. Zaten 30 yıldır öfkeliydim. İşte bir 30 yılda sakin kalırım. Böylelikle kendi içimdeki dengeyi bulurum diye tahmin ediyorum.
Yani hangi uca gidiyorsan ona göre savrulmamak, yani savrulmadan. Yani insanlara biraz daha önem vermemeyi başladığın zaman zaten sen çok önem vermiyorsun aslında.
İnsanlara önem vermemek, kendine önem vermemek. Bak benim onu, senin bir videon vardı. Çok güzel bir laf ettin orada. Dedin ki önce bir 7 milyar insandan hiçbir farkın olmadı.
Evet, tek insana önem vermiyorsun. Çok özür dilerim arkadaşlar. Onu kendin demek dahil istedim. Başkası yani insan ayırımı yapmıyor. Onu demek istedim. Çok affedersiniz. Yani insanlara önem vermiyorsun derken sürekli yardım ediyor ama Ahmet, Mehmet, Süreyya, Ayşe, Fatma diye ayırmıyorsun. Yani hayır, hemen hemen herkes Meltem'e aynı mesafede. Yani diyorsun ki ben adam öldürdüm, olsun diyor. Diyorsun ki ben işte cami yaptırdım, olsun diyor falan. Yani böyle bir kafalardasın biraz.
Gerçekten öyle. Çünkü
gerçekten öylesin. Ben şaşırıyorum yani.
Çünkü adam öldüren insana ne yaşadığını bilemezsin. O adam öldürmeye hangi koşullarda geldiğini bilemezsin. Şeyi algılamak gerekiyor. Evet, 7 milyar insanla aynıyım. Daha eğitimli, daha eğitimsiz, daha güzel, daha çirkin. Herhangi bir daha değilim. Aynı. Onu idrak ettiğinde, ki bu benim için çok zordu bu arada, böyle rahat konuştuğuma bakmayın. Hakikaten bütün insanlarla eşit ol. Çünkü ben kendimi çok önemsiyordum. Yani 20'li yaşlardaki öfkeyle beraber diğer sıkıntım buydu. Kendimi farklı görmek, üstün görmek, önde görmek. Bunu aştığım zaman, yani o zaman çünkü şunu demiyorsun. Birisi geldi mesela, seni aldattı. Aldatabilir. Daha insanlar insanları aldatıyor. Dünyada milyonlarca insan aldatılıyor. Ne yapayım? Ben de aldatıldım. Tamam, bugün üzülürüm. Yarın üzülürüm. Üçüncü gün üzülmem.
Ama tabii artık aldatılmıyorsun. Çünkü artık umrunda değil.
Değil. Yok. Onlar çıkmıyor karşıma. Çünkü zaten onunla sınanmıyorum. Bu seviyedeki tek sıkıntı şu oluyor. Artık umrunda değil ya. Bir şey çıkmıyor. Sınav da gelmiyor. Sınav özledim lan. Sınav gelsin.
Bu da iyiydi. Yani arkadaşlar işte böyle tekamül yolunda nötralize olmaya çalışıyoruz ama çok fazla ben işte bak ben diyorum ki gel baba biraz manevi tarafa. Burada orada daha
hiç
çok
işim olmaz.
Hiç işim olmaz diyor. Bak duyuyor musun? Yani şimdi ben de diyorum ki güzel, sen dengeye gelmeye başlamışsın. Fakat dengeye gelmeye başlarken eğer bir şekilde nefis yönetimine girersen oradan büyük bir huzur alacaksınız. Şu an eskisine göre 100 bin kat huzurlu olduğunu fark ediyoruz. Anladık, onu anladık. Yani 20'li yaşlarla 30'u geçtikten sonra bir level atlamışsın. Allah Allah, mutluyum artık, nasıl oluyor bu falan diye şaşırmışsın sen.
Aşırı keyfim yerinde. Aman ağzımın tadı bozulmasın modundayım.
Ali Rıza abi, anladık. Anne, onu anladık ama... Yani tamam, burada senin bir de vicdan azabın da yok, suçluluk duygun var mı, onlara da bakalım.
O var ya da yok diyemem, belki vardır, haberim yoktur, o iddialı bir şey olur suçluluk.
Çünkü bence burada nefis yönetiminde en önemli kısım suçluluk duygusundan saldırıyor. Bağımlılıklar insana bence suçluluk duygusundan saldırıyor.
Bence korku.
Evet, korku. Eşittir zaten oradan, ya kendine önem verdiğin hala bir yerler mutlaka vardır. Onları artık temizlemek gerekecek. Benim de öyle, aynı şekilde. Hepimizin aynı şekilde. Yani hiçbirimiz daha iyiyiz, daha kötüyüz diye bunu konuşmuyoruz. Sadece Meltem'e bir şey olmuş arkadaşlar. Yani 20 ile 30 arası, atıyorum ondan önce, yani 30'dan önce çok mutsuzmuş. Bayağı mutsuzmuş, sinirliymiş.
Tabii çok savaşçıydı.
Savaşçı, koç, sinirli, zaten. Koç burcu. Sonra buna bir haller gelmiş ve bunu herkes fark etmiş.
Evet.
Yani hani dışarıdan da fark edilebilir bir ciddi bir kişilik değişimi olmuş benim anladığım. Artı fiziksel olarak da böyle yumuşamış, daha tatlılaşmış, daha minnoşlaşmış ve güzelleşmişsin artı. Tabii. Benim anladığım. Yani böyle bir başka bir insan olmuşsun yani.
Herkes olabilir.
Tabii herkes olabilir ama en iyi versiyonun mu? Hayır, daha en iyi versiyonuna belki daha var. Hani atıyorum.
Tabii.
Belki de bu kadar iyi olacağız. Hani bundan daha iyi olamayacağız belki de. Ama yani onu da kabul edeceğiz.
Buna razıyım. Evet. Buna razıyım. Memnunum bu halimden.
Aynen. Buna razıyız. Ama hani bundan iyisi nasıl olur? İşte Access Bar olumlaması olarak da bunu da söyleyebiliriz yani. Bundan daha iyi nasıl olur? Olabilir. Hani
İnşallah evliya olmaz.
Bu, ben sana söyleyeyim. Senin yolun evliya yolu. Çünkü umrun değil. Hani umrun değil. Umru değil diye oruç tutuyor falan. Yani anladın mı? Bu noktalarda hani bir gidiş var.
Ben ama hepsini tutuyorum. Yani Yom Kipur'da da tutuyorum. Su orucunu da tutuyorum. O ayrı bir şey. O beden, yani yoga yapmak gibi. Bedeni ve ruhu temiz, işte bu nefes meditasyonlarını yapmak gibi. Her zaman temizlenmeye ihtiyacımız var. Duş almak gibi bunları yapmak. Bir şeylere ara vermek. Herkesin şeyi farklı. Kimisi tatlıya çok düşkündür, şeker hastasıdır. Kimi sigara içiyordur, akciğerleri perişandır. Kimi çok alkol tüketiyordur ki alkolü severiz. Yani ben severim en azından.
Ben içmiyorum arkadaşlar.
Yani herkesin farklı bir şekilde...
Sen en son ne vücudum. Zaman içtin alkol?
Alkol ben çok içiyordum. Bir buçuk aydır temizlemek için içmiyorum ama bir daha içeceğim yani. Hani böyle bir bırakma çabam yok. Benim temizlik çabam var. Yani ben nefsimden vazgeçmiyorum. Alkol seviyorum. Niye bunu inkar edeyim ki?
Ben diyorum biraz daha spiritüel tarafa gelsen çok daha memnun kalırsın kendinden. Yani çünkü sen bunu yapabilecek bir insansın. Kendi kendine su oruçları bilmem neler tutabiliyorsan, biraz daha nefis terbiyesi, biraz daha riyazata geçsen çok keyif alırsın. Sen bunlardan keyif alacak bir insansın. Çünkü meditasyondan, yogadan, bu tip şeylerden keyif alıyorsun bence. Hani hani temizlik olsun diye içkiyi bırakan insan bence bir düşün derim.
Ama ben bunu Alman disipliniyle yapıyorum. Yani bak, iki tane yöntem var. Bir, ben diyorum ki alkolü seviyorum ama temizlenmek için dönem dönem içmiyorum. Bir de şu var. Kişi mesela, beslenme olarak söyleyeyim onu. Ben mesela yeşillik ağırlıklı beslenirim. Daha ziyade vejetaryana yakınım. Ondan sonra fast food en son yediğim yıllar olmuştur, çok uzun yıllar. O iğrenç yağlı şeyleri falan dışarıdaki yemem. Ama bu benim aydınlanma sürecimin getirisi. Yani bu benim için fast food'u çok seviyorum ve bir ara veriyorum değil. Bu benim zaten bedenime ve ruhuma.
Bence senin şeyin oluyor bu zaten.
Aynen. Bir kendi kendine olan aydın temizlenme süreci var. Bir de ya evet ben sigara seven insan mesela. Seviyor ama kendi kendine istediği zaman da bunu, çünkü hasta olabiliriz mesela, zorunlu kalabiliriz. O çok sevdiğim ve zararlı olduğunu bildiğim şeyleri arada bir otokontrolle, Alman disipliniyle bir düzene sokuyorum ki bir gün mecbur kalırsam yapabileceğimi bileyim diye. Ya o tamamen mühendis kafası. Orada bir spiritüellik yok. Ama diğeri zaten kendi kendine farkında olmadan aydınlandığım sürecin getirileri. Hayvan eti yememek mesela. Ya hayvan eti yemek diye deyim var ya, hayvan eti yemiş mesela. Yani gerçekten aydınlanan insan hayvan eti yemekten uzaklaşıyor. Yemiyor. Bu bir gerçek. Ama bu bir getiri. Yani ben hayvanın etini yemek çok istiyorum, bilinç. Çok istiyorum ama bilinç. Ama yemiyorum değil. Canım istemiyor. Ama bazen de vücudumda bazı değerler eksiliyor. Yerine başka gıdalarla koyamıyorum. Gözlerimin altı morarıyor. Ve ben farkında olmadan o gün kebap yemiş oluyorum. Gibi. Yani birazcık daha akışta kalabilmek, bedenin ve ruhun ihtiyaçlarına kulak verebilmek. Bunları yaparken de kendini çok önemsememek. Dünyadaki bütün canlıları da aynı şekilde işte bütüne hizmet, bütüne hizmet diyorsun.
Eşit.
Yani şimdi benim içtiğim alkolün bütüne ne zararı var baktığında? Ha, benim içtiğim alkol
sana zararı olduğu için bütüne zararı var. Sen de bütünün bir parçasın.
Zarar verecek kadar içiyorsam. Keyif evet. Alıyorsam.
Ama hani tamam. Bilmiyorum artık. O yani işte bunlar doğal yoldan olduğu zaman, yani bu riyazatlar doğal yoldan olduğu zaman aydınlanma çok daha rahat oluyor bence. Ben doğal, bunu gördüm.
Yani aydınlanma yolundayım diye değil. Sen kendin doğalında kendini temizlerken yolun bunlara çıkması.
Ama burada biraz da zamanın ruhu devreye giriyor. Yani şu an öyle bir zamanda, çağda yaşıyoruz ki frekanslar daha yüksek bundan. 500 yıl ya da ne bileyim bundan 20 yıl öncesine göre bile frekanslar daha yüksek olduğu için titreşimlerin yüksekliğinden ötürü bir şekilde hani daha rahat aydınlanmalara çıkış oluyor şu dönemde belki. Hani hiçbir şey yapmasan bile zaman hızlı ve kopup gitmek daha kolay. Yani akıştan da kopup gidip çok üzülmek daha kolay olduğu için bir zaman sonra çok üzülen insanda, çok üzülen insanda egosu o kadar çok dövüle dövüle ne oluyor? Egosunu bir kontrol etmeyi ve susturmayı, yani zihni susturmayı birazcık yeri geldiği zaman öğreniyor. Aslında bu doğal bir süreç oluyor. Yani çektiğimiz acılar 21. yüzyılda bize daha çabuk tekamüller getirebiliyor bazen diye düşünüyorum ben. Bakalım.
Zaten eskisi gibi bir acı da yok. Yani şimdi geçmiş nesillere baktığında adamlar 2. Dünya Savaşı yaşamış, 1. Dünya Savaşı yaşamış. Korona dediğimiz şeyi insanlar eve kapanıp ekmek yaparak yaşadılar 6 ay. Yani en acıklı kısmı
ama
bu.
Ama yaşayan da var ve sen anlattın korona ile ilgili. İnsanlara çok üzüldüm diye.
Ben insanlara çok üzüldüm. İnsanların korkmasına çok üzüldüm. Yani mesela çok yakın süreç, işte bir yıl oldu. İnsanları çok sevdiğimi o zaman anladım. İnsan, ya gerçekten herkese gidip sarılasım geliyordu. Korkmayın, korkmayın diyesim geliyordu. Bu da benim işte salakça bir sevgi doluluğumdan kaynaklanan bir durum aslına bakarsan. Ama yine de çok büyük acılar çekiyor. Tabii ki bundan kötü etkilenenler var, sevdiklerini kaybedenler var. Bizim bilincimizde kaybettiğimizi sanıyoruz ya da. Ama yani gerçekten daha kötü zamanlar yaşanmış insanlık. Ya bir İspanyol gribi olmuş. O Avrupa'da balık pazarlarında leş gibi. Hala oralar, bazen Avrupa'ya gittim de benim burnum oralar leş gibi kokuyor yani. Hani çok ciddi. Biz gene Anadolu toprakları en zengin, en şanslı lokasyonların birindeyiz. Tarih çağları boyunca söylüyorum. Şanslı insanlarız. En azından bu ses kaydını dinleyecek kesimden bahsediyorum. Onun haricinde hani zamanın evet etkileri var. Zaman çok hızlı geçiyor. Eskiden belki 30 yılda öğrenilen bir şeyi 3 ayda öğreniyoruz. Çünkü bilgiye çok hızlı ulaşıyoruz. Herkesin elinin altında bilgi.
Bilgi zaten açıyor.
Bilgi açıyor.
Bilgi ve sevgi açıyor.
Bilgi ve sevgi açıyor.
Bilinci. Abi. Bilinci açan iki şey var. İşte bilgi, ben de diyorum biraz hani bilgisiz bir şekilde otomatikman sırf sevgiyle de açılan var.
Ama belki daha biletelim.
Bence işte
olabilir.
Bence de yani ben hiç bilgiyle açılanı yani hani görmedim yani ben tabii hani belki biri görmüştür. Fakat kadim bilgi diye bir şey var bak şimdi. Şöyle bir şey var. Bilgiyle açılıyor dediğimiz şey kadim bilgidir. Mühendislik bilgisi değildir. Orada biz yanılıyoruz.
Doğru.
O yüzden mesela gidersin bakarsın mesela kadın ortaokul mezunudur ama kadın inanılmaz bilgedir yani ya da adam. Ya anlayamazsın nasıl bir hikmetle konuşuyor. O mesela Gaziantep'in gidersin orada oturan kahvedeki adama bakarsın adam evliya gibi adam çıkar. Ne oluyor dersin yani. Yani ilkokul mezunu adam bu nasıl oluyor dersin. Şoka girersin utanırsın. Böyle şeyler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kadim bilgi sahibi olmak o başka bir şey. Bilgiyi ya insanın içine veriyor sistem Allah ya ustadan çırağa geçebiliyor.
Doğru.
Öyle mürşitten geçiyor.
Gelenek
göreneklerle mesela ne bileyim atıyorum ayakkabı tamircisinin yanında çalışıyor işte falan öyle o tip şeylerle de çok geliyor bilgi. Yani kadim bilgi öyle usta çırak ilişkilerinde Anadolu'da çok geliyor. Üsküdar'da çok geliyor. Bu tip yerlerde çok geliyor. Yani bizim spiritüel bir kültürümüz var. Ataşehir'de baba yok yeni kurulmuş yani kadim bilgi yok ki burada. Ne yapacaksın yani? Hani anladın mı? Burası zaten 30 yıllık şurası E5 yani. Hani ne yapabiliriz burada yani? Ulaşamıyorum kadim bilgiye yani. Ama mesela ben gidiyorum diyelim ki Üsküdar'a gittiğin zaman gerçekten kadim bilgiye ulaşıyorsun. Sokakta ulaşıyorsun. Evet. İnanılır gibi değil. Yani veya Gaziantep'e gittiğin zaman
ben
Urfa'ya gittim.
Mezopotamya'ya gittiğin zaman her taraftan bilgi fışkırıyor. Deliler diyarı ya. Vallahi bile Mezopotamya'nın her yeri ve elin ayağın titriyor. Benim kadar spiritüellikten uzak kapitalist bir insan bile oralarda ben şok. Öyle yani. Ben Gaziantep'liyim bu arada arkadaşlar.
Bence sen Gaziantep'liliğinden kurtarmışsın da aydınlanmışsın. Yoksa öfke patlaması yaşayan bir iş kadını olur dururdun. Batar batar çıkardın.
Şu tatlı tatlı hastalarımızla ilgilenen, işi bir seve seve yapan. Ondan sonra parayı da seviyorum ama şimdi. Hep şey dalga geçiyor ya cebinizdeki 2 TL'ye kadar gözüm var diye. Herkes de gülüyor, seviyor beni öyle dedikçe.
Ya bu çok batmış. 3 kere, kaç kere ne yaptın sen? İşin...
Ya
bayağı bir batmış çıkmış yani. Onları da görmüş yani aynen. Hepsini görmüş.
Aynen yani iş batmadan zaten batma korkum vardı. Batmasaydım batma korkusuyla hayatta adım atamazdım ki o kadar korku. Benim çok sevdiğim bir büyüğüm vardı. İş Antep'te ünlü bir iş adamı. Ondan sonra Mehmet amca demişti ki bana sen demişti çok başarılı bir iş kadın olacaksın. Bir şeyin eksik demişti. O zaman 26 yaşındayım. Nedir dedim böyle ben de gözlerimi fel fecer açtım hani ne diyecek adam diye. Bir tek batman gerek dedi. Ay nasıl üzüldüm ben. Ben nasıl dedim ki ne kadar kıskanç adam benim gençliğimi enerjimi kıskanıyor. Böyle dilek mi diledirmiş pis adam falan. Küstüm adama. 2 yıl görüşmedim. Ondan sonra zaten battım ben. Battıktan sonra daha çok bilendim adama. İşte bana böyle dedi ben de battım ama nasıl batmışım o kadar fenayım ki. Yani ev yok araba yok bir gecede evsiz kaldım. Bir insan evsiz kalır mı ya evsiz kaldım yani. Ona Antep'e gittim işte anneme babama salça oldum. Ama keyfim de hep çok yerinde. Hiç de keyfimi de bozmuyorum. Sinirliyim adama. Aradan 1 yıl geçti. Ben o zaman tekrar işte toparlanma sürecine girdim. Çünkü annem benden bıkmıştı artık. Keyfin de çok yerinde. Hayatında da güzel hiçbir şey yok. Biraz artık bu keyfini boz dedi yani. Ondan sonra tekrar toparlanma sürecine girince anladım. Bir daha toparlanma sürecinde ne adım atarsam atayım batma korkum kalmadı. Zaten batmışım. Zaten dibi görmüşüm. Ne olacak gene görürüm. Kafası geldi.
Bana da öyle olmuştu. Ben de o kadar uzun süre böyle loser kaybedenler hayatı yaşadım ki. Bende de o korku gitti otomatikman. Benim de yani öyle
ne hayat
yani dibi görünce herhangi bir konuda ama herhangi aynen. Bir konuda ne hangi konuda dibi görüyorsan demek ki çok şanslısın.
Bu arada dibi...
Dipten kaçma. Kaçma yani. Savaşma. Orada bir gör orada onu. Zaten aynen. Çıkıyorsun oradan.
Çünkü en dipte bile şunu görüyorsun aslında. Dip diye bir şey yok. Sistem açtığı boğazı doyuruyor yine kadim bilgi. Bir şekilde hayatta kalıyorsun. Bir şekilde bir çatın oluyor. Tamam evsiz kaldın. Arkadaşın alıyor. Annen alıyor. Baban alıyor. İşte parasız kaldın. Karnını doyuracak birisi önüne yemek koyuyor.
Bana Hatırlıyorum da böyle çok lüks bir süpermarketin önünde beyaz mermerlerin üstünde marzipan bulmuştum. 5 lira para yok cebimde. Açlıktan ölüyorum, yerde marzipan buluyorum falan. Badem ezmesi yani. Hani yani illa gökten bir besin yağıyor yani sana. Merak etme, aç kalmıyorsun.
Ben evsiz kaldım.
Kesin evliya olacaksın sen. Sen kesin evliya olacaksın.
Tabii ben mesela evsiz kaldığımda eşyaları taşıyacağım o gece. Çok sevdiğim bir büyüğümden rica ettim. Araç rica ettim. Araç tutacak param yok. Taksiye binecek param yok. O kadar rezilim. Adam da dedi ki garibim. Kızım dedi yani dedi bütün dedi işte doblolar şunlar bunlar işte dedi. Bir tek dedi jipim boşta onu göndereyim dedi. İflasen evsiz kalmışım jiple ev taşıdım mesela. Gibi gibi. Hani bir şekilde evren sana şeyi algılıyorsun. Ya dip diye bir şey yok. Evren bir şekilde sana yardım ediyor. Seni hayatta tutuyor. Zaten yardım etmekten vazgeçtiği gün herhalde bu dünyadaki İşte nefes sayımızı tamamlıyoruz. Nefes sonlanıyor. Onu idrak ettiğin zaman korkun kalmıyor. Adım atabiliyorsun. O zaman da başarılı oluyorsun. Muhtemelen bu ilişkilerde de böyle. Adım bir farkı atmak. Yok. Adım atmak. Yani adım atmaktan korkmamak.
Şimdi bu herkes için farklı. Kimisi adım çok atıyordur. Çok adım. Günde 3000 adım atıyor. Günde 10.000 adım atıyordur. Kimisi de hiç adım atmıyordur. Adım atmaktan korkuyordur. İşte İki uçtan bir uca savrulduysan o zaman demek ki hani öbür uca doğru dengeye gelmen gerekiyor. Yani günde 10.000 adım atıyorsan birine karşı, bir şeye karşı, bir konuda.
Bir dur da
aynen öyle.
Bir dur da adam gelsin, katı gelsin ya da neyse işte. Ama hiç adım atmıyorsan da bu zinciri kırman gerek. O çünkü orada da ego var.
Evet, çünkü orada da reddedilme korkusu var.
Tabii mesela o bende hala vardır. Gururumdan vazgeçeceğime sen mesela insan ilişkilerinde para da yok. Ne olacak ben biliyorum ki parasız da kalsam beni seviyor bu enayiler. Seviyorlar yani bir şekilde. Tamam, paralı ya da parasız olman benim değerimden bir şey eksiltmiyor. Ama hala o işte bizim Anadolu, özellikle Anadolu kadınların hepsinde var bu. Aman burnumuzu yerden almayalım. Aman işte burnumuzdan kıl aldırmayalım. Onu aşmak gerekiyor. Orada ego var işte. Ama şey değil mi demen gerekiyor?
İşte bugün anneme yardım edelim dedim. İstemedi. Aman ben kendim yaparım. İşte ben kendim yapacağım.
Bir de. Yapayım
öyle gelin.
Siz keyfe gelin. Tam işte bizim
annelerimizden. İşte evet, bunu öğreniyoruz ve bunu çok yapıyor bizim annelerimiz. Babalarımız da bunun tam tersini yapan da olabiliyor. Ya yani bu dengeler, eril dişil dengesi önce ailede bozuluyor yani. Tabii. Sen de bu dengeyi bozuk gördüğün için işte sende de bir takım bozukluklar oluyor. Orada ego zaten kodlanıyor. Tabii. Senin orada kodlanan egon ne? Oradaki ananın travmasının içinde. Annem mutsuz oldu. Annem işte çok şöyle oldu, böyle oldu deyip üzülüyorsun orada. Kızıyorsun, üzülüyorsun, hepsini birden hissediyorsun. Böylelikle de sen de o pozisyona düşmemek için saçma sapan işler yapıyorsun. Bir bakmışsın aynı pozisyondasın.
Tabii.
Yani genelde benim gördüğüm, hani anıların içine girdiğimiz zaman kızlar ya birebir annenin davranışını ya da birebir babanın davranışını yapıyorlar. Mutlaka taraf seçiyorlar ilişkide ve hangi tarafı haklı görüyorlarsa o haklı gördükleri tarafa benziyorlar.
Aynen, ya da haksız gördükleri tarafa da bazen farkında
güçlü olmadan olmak için de benziyor olabilir ama o zaman onu da haklı görüyor işte. Haklı öyle güçlü oldu, bak güçlü olmak için yaptı diyor.
Aynen.
Yani haklı gördüğü taraf.
İnsanın içine düşüyor. Gölgeler evet. Gölgelerin gücü adına ya düşüyor. Benim söylediğimi yapın, yaptığımı katiyen yapmayın. Şimdi mesela olay...
Batmak mı gerekiyor yani? Ama öyle yani, bu iş böyle. Şimdi tekamül sınavlarında dizi kanaya, başı dizi, omzu gözü her yeri çıka kanaya gidiyoruz yani. İnsanız çünkü, başka türlü tekamül yok arkadaş yani. Üzgünüm.
Teorik olarak böyle. Yani
bak şöyle, bundan 900 yıl sonra, bundan işte 90 bin yıl sonra böyle tekamül etmeyeceğiz belki. Bu kadar acılı olmayacak
tabii
belki.
Tekamülün sonu şu zaten. Olayı arkadaşlar, bu teorik bilgiydi. Pratik olarak düşünürseniz o Firdevs Yöreoğlu taktiklerini unutacaksınız. Öyle bir şey yok dünyada. Adım attınız ama egolardan arınmış bir adım. Atın. Bu hepimiz için geçerli.
Denge, yani hedef dengeye gelmek için adım atmak ve aman kaybedersem de kaybedeyim ne olacak ki dediğin zaman çok başarılı adımlar atıyorsun.
Çok başarılı adım attın, olmadı mı ısrar etme.
Ha evet.
Şimdi bu da ikinci
aşama. Ben fenayım mesela. Sen 7982 kere aynı hatayı yapmışsın. Ben aynı hatada bir kere yapıyorum. Israrla duruyorum o hatada mesela. Anladın mı? Bırak git. Ben en azından onu yapmışsın yani.
Neydi bugün bir şey atmıştım sana. Bir aramızda duvar örsen.
Ha, duvarı yıkarsın.
Ha diyor ki tweet'te şunu diyor. İşte sen ikimizin arasında duvar örsen ben o duvarı da boyardım diyor. Ben Zeynep'e attım onu. Sen o duvarı yıkarsın dedim. O adamın başına bile yıkarsın.
Yani ya ben de değiştim tabii. Eski ısrarcılığım yok
asla.
Benim. Allah aşkına bak ya, lütfen. Aa. Lütfen ısrar ediyorum.
Ben de bir adım atarım, bir adım atarım.
Sen de kıpırdama aman yerinden burnun düşse yerden alma.
Oturan bu.
Aynen işte gurur. Gurur en büyük. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bunu eminim buna. Egonun en son dağılan kısmı nedir? Gurur.
Tabii.
Hmm.
Tabii.
Yani gurur ve öfke en son dağılan en yüksek frekanslı duygulardır.
Ben buradan başladım. Öfkeden ve gururdan başladım.
Yani zaten daha alt duygular çok düşük frekanslı. Sen oraları anlaşılan korkuya da azıcık bazen düşüyorsun anladığım kadarıyla bunların üzerinden. Hani gurur ve öfke üzerinden zaten yine korkuya düşüyoruz hep.
Ben korkuya hiç düşmüyorum.
Hayır, bilinçaltı korkusu bu. Kendi bilinçli korku değil ama bir insan neden gurur yapar? Reddedilme korkusundan.
Tabii.
O manada yani bilinçaltı korkulara düşüyoruz anlamında.
Tabii ben şimdi reddedileceğime hiç böyle oturduğum gibi kalmayı hala tercih ederim.
Yani yüksek frekanslı duygular, sevgi, aşk, işte ne bileyim. Burada kendi kendine Allah yani. Allah çalmaya başladı bu arada.
İlahi başladı.
Yani kesin kesin ereceğiz ya. Böyle bir şey var mı? Neyse. Bana bir şey olmaz. Ben kesin eremem. Aşırı önem çünkü benim için.
Allah'ım inşallah ben de ermem.
Bu da böyle dua ediyor ya. Ya var ya bu ben diyorum kesin evliya olacağım. Ya bak Hızır Aleyhisselam eve gelecek diye. Yanlışlıkla bak Hızır Aleyhisselam ve Dostları diye bir kitap aldım. Kitabı da bana bir dakika. Kitabı da bana böyle bir gayet Allah dostu bir amca hediye etmişti. Yani hediye etmişti pardon önermişti kitabı. Yani sen kızım bunu al dedi. Peki dedim aldım kitapçıdan. Kitabı okuyorum. Ondan sonra gittim işte markete alışveriş yapacağım. Çok saçma kerevizle mantar aldım. Allah Allah niyeyse işte öyle almışım. O artık ne aldığımı bilmiyorum umursamıyorum yani. Telefondayım herhalde seninle konuşuyorum falan. Neyse eve geldim kitabı okuyorum. Yani bu hafta aldım daha kitabı 3 gün 4 gün önce almışımdır. İşte alışverişi de aynı günlerde yaptım. Bir baktım Hızır Aleyhisselam'ın en sevdiği yiyecekler. Hayır, en sevdiği tek yediği yiyecekler. Kereviz ve mantar diyor. Ben de Meltem geldi eve. Dedim ki evde kereviz var ama kimse sevmez. Bir de mantarlı kereviz hani mantar da kimine alerji yapar falan bilmiyorum dedim yani kıymalı. Böyle bir yemek yaptım. Yani en sevdiğim şey mantar ve kerevizdir diyor bana. Dedim sen kesin ereceksin. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın da en sevdiği yemek buymuş. Yani tek yediği yemek buymuş. Vallahi hapur küpür yedi arkadaşlar.
Yerim. Yerim. Çok keyifle yerim. İştahla yerim. Benle de oturan yer yani. O ayrı konu.
O senin Gaziantep'lilikten geliyormuş. O senin artık ruhuna kazınmış yani. Oranın karmaları da vardır ha.
Sen ne diyorsun?
Demek senin karmalar yemekten çıkıyor.
Baklavayı şeyi yemişim. Ondan sonra öyle oluyor yani yapacak bir şey yok. Demek ki arkadaşlar ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum hiç ne yapacağız hiç şey yapacağız.
Bence hiç düşünmeye gerek yok. Sadece ben şuna inanıyorum. Saygıya inanıyorum. Sen de sanırım buna çok inanıyorsun. Ben görüyorum buna inançlara, düşüncelere, tutumlara, negativiteye çok saygın var. Yani negativiteye saygısı olan insan pozitife de çok saygısı oluyor. Ama pozitife de saygısı olmuyor. Negatif şeylere saygısı olmayan insanın. Ve o saygı bir zaman sonra kendine saygıya dönüşüyor. Ve bir zaman sonra içindeki öfkeyi bastırmaya başlıyor. Bir zaman sonra bütün insanlara, bütün her şeye saygı, kendine saygı, nefsine saygı falan derken öyle evliya olursun sen bu gidişle. Hadi bakalım hayırlısı.
Hadi bakalım. İnşallah olmam.
İnşallah olursun.
Ben 3'ün 5'in hesabındayım.
Ben biliyorsun daha ısrarcıyım. Benim duam daha çok tutar. Sende ısrar yok. Senin yok. Duan o kadar tutmaz. Ben dua kuantum koçuyum.
Dua bile etmiyorum. Ben o kadar akışa bırakmışım. Aa,
ah canım. Ben tabii ediyorum. O yüzden ben... benimki tutabilir yani. Belli olmaz. Bence sen benim duam yüzünden evliya olabilirsin yani. Vallahi arkadaşlar kötü günde Hızır, gerçekten de kötü günde Hızır gibi yetişiyorsun. Bak öyle de bir olayın da var.
Var hakikaten. Var, o şey keklikliğim var. Muhakkak bir yerlere bulunuyorum yani. Nerede bir başı sıkışan var. Gerçekten evet, kötü kötülerin düşmanı, iyilerin dostu modunda gelebiliyor. Ya bu güzel bir şey. O insanlara, ya canlılara, insanlar da değil daha doğrusu, yardım etmek. Zaten bence herkesin içinde olması gereken bir şey.
Oluyordur yani.
Oluyordur yani. Bana herkes öyledir gibi geliyor. Ama onun haricinde dediğim gibi zaten bir gerçekten ev, yani benim dinlerin de hepsine saygılıyım bu arada. Hani bazı insan şey der, ben inanmıyorum der. Ben hepsine inanıyorum. Çünkü bir şekilde buna her dine inanan milyonlarca insan var. Geçmişten bugüne gelen. Sırf onlara saygımdan inanıyorum. O yüzden hiçbir din hakkında birkaç tanesi hariç olumsuz, çok olumsuz konuşmam. Ama tabii ki böyle bir koşulsuz, sorgulamadan ya da kendi işte okuyup anlayıp analiz etmeden inanma şeyim yoktur. Ama hepsinden alacağımı alıyorum. Yani kilisede mum dikiyorum.
Acayip pragmatist. Acayip de pragmatistsin yani aynı zamanda. Yani faydacısın kısaca.
Tabii.
Yani faydacı bir insan olmana rağmen bu kadar nasıl böyle bir kalbinde sevgiyle buralara geldin? Ben de hayret ediyorum Meltem. Sen zaten beni en çok hani Allah hayretini artırsın dedikleri durumlara beni sevk eden insansın. Dilime hikmet düşürüyorsun yani, öyle hayret ediyorum. Ya arkadaşlar gerçi kimin ne olacağı belli olmaz. Enteresan insanlarız yani hepimiz.
Ya ama bu renklilik güzel zaten. Ya böyle olmasa, herkes tek düze olsa bir tadı tuzu kalmayacak olayın. Öyle yani Zeynep Hanımcığım.
O zaman Meltem Hanımcığım, tekrar görüşmek üzere diyorum ve podcast'ı burada kapatıyorum. Kontrol.
Aşırı severler bizi. Bak çok isterler bir daha. İlle de konuşur, ille de. Hacivat'la Karagöz gibi vallahi meşhur oluruz yanlışlıkla.
İnşallah diyebilirim.
Yanlış, bak kesin gelir başıma yanlışlıkla.
Kesin, sen istemiyorsun ya. Kesin aynen. Gelir başına.
Bizim çok şey söylemek istemiyorum. Bizim de yaptığımız işten ötürü biraz tanınıyoruz böyle. Ondan sonra ben onunla dalga geçiyordum zaten yanlışlıkla meşhur olduk diye. Şimdi bununla beraber yanlışlıkla full tanınırız. Çok gülerim yani halime.
Ben de gülüyorum. Ben de kendi bu konudaki halime gülüyorum yani. Hani çok yani komik buluyorum yani bir şekilde. Hani İkiz Alev Koçluğu ve travma temizliğinden ünlenmemi ben de çok komik buluyorum açıkçası.
Google'da İkiz Alev yazıyorsunuz. Zeynep Pınar Arta.
Ne bileyim ben ya. Bilmiyorum, böyle oldu işte. Ya kader insanı ne yollara getiriyor gerçekten. Hadi arkadaşlar, bir saat oluyor. Bu kadar konuşmamızı çektiniz. Teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.